İkinci ayrım, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 20. Bölüm 2. Kocaman bir boşluğun içinde onun güçlü ritmine uyarak bir sarkaç gibi sallanıyor gibiydi. Parlak ışık noktaları üzerimden büyük bir hızla geçip gidiyorlardı. Biliyordum bunlar yıldızlar ve yanan göktaşlarıydı. Bu sonsuzluğun bir ucuna dek yükseldiğimde bir çan sesi duydum. Bana asırlar gibi gelen bir süre yine bir sarkaç gibi aşağı doğru inerken bu uçuşumun zevkini büyük bir coşkuyla içime sindiriyordum. Ama birden bu sahne değişti. Evet, bu bir düş olmalı diye düşündüm kendi kendime. Bir uçtan öbür uca yolculuğumun mesafesi azalmaya, ister istemez uyduğum bu güçlü ritim hızlanmaya başladı. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Sanki yıldızlar beni aralarına kıstırmışlar, bir türlü bırakmak istemiyorlardı. Çam daha hızlı ve daha yüksek bir sesle çalmaya başlamıştı. Tarif edemeyeceğim bir korkuyla onun her çalışını bekler olmuştum. Sonra birden sıcak beyaz bir güneşin altında kızgın kumların üstünde sürüklenir gibi hissettim kendimi. Büyük bir acı çekiyordum. Derim sanki bir ateşin üstünde kavruluyordu. Çan bir ölüm haberi verirmişçesine inlemesine devam ediyordu. Bütün yıldızlar bir şelaleden dökülürmüşçesine üstümden geçiyorlardı ve sanki bütün evren kocaman bir boşluğa akıyordu. İçimi çekip derin bir nefes aldıktan sonra gözlerimi açtım. İki adam yanıma diz çökmüşler, üstümde bir şeyler yapıyorlardı. Denizin üstündeki bir gemide olduğum için sallanıyordum. O korkunç çan sesi bir çiviye asılı ve geminin her hareketiyle duvara vuran bir tavadan başka bir şey değildi. Çıplak göğsümü ovuşturan adamın elleri ise bana kızgın kumlar gibi gelen şeyden başka bir şey değildi herhalde. Bunun acısıyla inleyerek başımı kaldırmaya çalıştım. Göğsüm kıpkırmızıydı. Küçük küçük yaralardan kan akmaya başlamıştı. ''Bu kadar yeter, Johnson,'' dedi adamlardan biri. ''Görmüyor musun? Neredeyse adamın derisini yüzeceksin.'' Johnson denilen adam iri yarı İskandinav tipli biriydi. Bedenimi ovuşturmayı bırakıp beceriksizce ayağa kalktı. Onunla konuşan adamın da bir Londralı olduğu her halinden belli oluyordu. Temiz hatları, güzel, neredeyse bir kızınkini andıran suratı vardı. Kafasındaki buruşuk şapkası, ince bedeninin üstündeki kirli elbisesi onun gemideki ahçı olduğunun işaretiydi. ''Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim?'' diye bahşiş bekleyen bir tavırla sordu. Hafifçe doğruldum ve Johnson'un da yardımıyla ayağa kalktım. Tavanın çıkardığı sesler gittikçe daha çok sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Düşüncelerimi toparlayamıyordum. Düşmemek için tahta duvarlara dayanarak kızgın bir kuzinenin yanından geçtim ve tavayı yerinden çıkararak kömür kutusunun içine büyük bir hırsla tıktım. Ahçı bu hareketime güldü. Elime sıcak bir fincan tutuşturarak ''Bu size iyi gelir.'' dedi. Pis bir şeydi ama sıcak bir şeye ihtiyacım vardı. Gemi kahvesini yudumlarken çıplak, kanamakta olan göğsüme bakıp İskandinavyalıya döndüm. ''Teşekkür ederim Bay Johnson,'' dedim. ''Ama galiba beni iyileştirmeye çalışırken biraz fazla kaçırmışsınız.'' Ne demek istediğimi anlamaktan çok yüzümdeki acıyı fark ettiğinden göğsümü kontrol etmek için elini uzattı. Elinin her tarafı nasır içindeydi. Elimi hafifçe nasırlarının üzerinde gezdirdim. Duyduğum garip bir duyguyla birden dişlerim takırdadı. ''Adım Johnson'dur, Johnson değil,'' dedi düzgün ve yavaş bir İngilizceyle. Soluk mavi gözlerinde hafif bir başkaldırı vardı. Bakışlarındaki samimiyet ve mertlik hemen ona ısınmama sebep oldu. ''Teşekkür ederim Bay Johnson,'' diye düzelttim ve elini sıkmak için elimi uzattım. Önce biraz durakladı, sonra utançla ağırlığını öbür ayağına verdi, sonra elimi tutarak hızla sıktı. ''Giyebileceğim kuru bir şeyim var mı?'' diye sordum ahçıya. ''Evet efendim,'' diye cevap verdi neşeyle. ''Gidip aşağıya bohçama bakayım. Tabii benim eskilerimi giymekte bir sakınca görmezseniz.'' Bir kedi gibi, daha çok bir yağ damlası gibi sessizce kapıdan dışarı kayarak kayboldu. Gerçekten de daha sonra öğreneceğim gibi bu onun kişiliğinin en belirgin özelliklerinden biriydi. ''Peki ben neredeyim?'' diye sordum Johnson'a. ''Herhalde denizcilerden biriydi o. Bu ne gemisidir? Nereye gidiyor? Farallones açıklarındayız. Güneybatıya doğru gidiyoruz diye cevap verdi yavaşça ve dikkatle. Sanki elinden geldiğince düzgün konuşmaya uğraşıyordu. Adı hayalet. Japonya'ya ayı balığı avlamaya gideceğiz. Peki kaptan kim? Giyinir giyinmez kendisini görmem gerek. Johnson şaşırmış ve utanmıştı. Biraz durakladı ve aradığı kelimeleri bulduktan sonra cevap verdi. Kaptan Kurt Larsen'dir. Adamları onu böyle çağırırlar. Öteki ismini hiç duymadım. Ama onunla konuşurken biraz aşağıdan alsanız iyi olur. Bu sabah çok sinirli. İkinci kaptan sözünü bitiremedi. Ahçı yine sessizce içeri girmişti. Buradan çekip gitsen iyi edersin Johnson dedi. İhtiyar senin güvertede olmanı ister. Johnson ona uyarak kapıya doğru döndü ama aynı zamanda ahçının omzunun üstünden bana doğru bakarak ciddi bir tavırla göz kırptı. Kaptanla konuşurken biraz aşağıdan almamı tekrar hatırlatıyor gibiydi bana. Ahçının kollarında eski püskü buruşuklar içinde ve pis kokan elbiseler vardı. Islak ıslak kaldırılmışlar efendim diye açıkladı. Fakat sizinkiler kuruyana dek bunlarla idare etseniz iyi olur. Duvarlara tutuna tutuna ahçının da yardımıyla kaba yün fanilayı giymeyi becerdim. Kumaşın sertliğinden birden bütün vücudum dağlandı. O bunun farkına vararak gülümsedi. Umarım bu tür yaşantıya alışmak zorunda kalmazsınız. Cildiniz tanıdığım bütün kadınların cildinden daha da yumuşak. Sizin bir beyefendi olduğunuzu görür görmez anlamıştım. Onu ilk görüşte sevmemiştim. Giyinmeme yardım ederken bu tepkim daha da arttı. Dokunuşunda itici bir şey vardı sanki. Elinden uzaklaşmaya çalıştım. Tüm bedenim baş kaldırıyordu. Hem ondan hem de kaynayan kazanlardan çıkan kokulardan kurtulmak için bir an önce dışarı fırlamak istiyordum. Zaten beni mümkün olan en kısa zamanda bir limana bırakmaları için kaptanla görüşmem de gerekiyordu. Durmadan özür dileyerek üstüme ucuz pamukludan bir gömlek, bir çift kaba işçi ayakkabısı, pantolon olarak da solmaktan rengi atıp hafif bir maviliği kalmış ve bir parçası diğerinden en az 5 santim daha uzun bir şey giydirdi. Başıma küçük bir çocuk şapkası geçirip belimin yarısında kalan, kolları dirseklerimin hemen altında çizgili bir ceket de giydikten sonra bütün bu iyilikler için kime teşekkür etmeliyim diye sordum. Ahçı sırıtarak kendine çeki düzen verdi. Yaptığım deniz yolculuklarında edindiğim tecrübelerden yemin edebilirdim ki şimdi kendisine bir bahşiş vermemi bekliyordu. Ama yine de bütün bunları bilinçsizce yaptığının farkındaydı. Kuşkusuz kalıtım yoluyla kendisine geçen bir hizmetkarlık duygusu sorumluydu bundan. ''Magridge efendim'' diye pis bir sırıttı. ''İsmim Thomas Magridge'dir.'' Peki Thomas dedim, seni unutmayacağım. Hele şu elbiselerin bir kurusun. Yumuşak bir ifade birden bütün yüzünü kapladı ve gözleri parladı. Sanki atalarından kalan bahşiş anıları birden aklına gelmişti. Teşekkür ederim efendim dedi, büyük bir içtenlikle. Kapının önünden geri çekildi, ben de güverteye çıktım. Geçirdiğim rahatsızlıktan sonra hala hasta gibiydim. Dışarısı oldukça rüzgarlıydı. Dengemi sağlamak için kameraların duvarlarına dayandım. Tekne Pasifik'in derinliklerine doğru ilerlemekteydi. Eğer Johnson'ın dediği gibi Japonya'ya gidiyorsa o zaman hesabıma göre rüzgar doğruca güneyden esiyordu. Sis kalkmıştı. Pırıl pırıl bir güneş vardı etrafta. Yüzümü doğuya çevirdim. Kaliforniya o taraftaydı. Ama ufuğu kaplayan geniş bir sisten başka hiçbir şey göremedim. Martinez'i batıran, beni de bu durumlara düşüren siz. Kuzeyde pek de uzakta olmayan çıplak kayalar vardı. Birinin üstünde belli belirsiz bir fener kulesi seçilebiliyordu. Güneybatıda hemen hemen tam bizim yolumuzun üstünde bir geminin yelkenlerini görebiliyordum. Dört bir tarafımı iyice gözden geçirdikten sonra daha yakınımı incelemeye koyuldum. Aklıma ilk gelen düşünce benim gibi bir kazadan kurtulup ölümle burun buruna gelen bir adamın daha fazla ilgi çekmesi gerektiğiydi. Halbuki dümendeki bir denizciden başka kimse bana bakmamıştı. Herkes güvertenin ortasında olup bitenlerle ilgiliydi. Orada ambar kapağının üzerinde bir adam sırt üstü yatmıştı. Gömleğinin ön tarafı açıktı ama yine de göğsü görünmüyordu. Çünkü tüylü bir köpek gibi bütün göğsü siyah kıllarla kaplıydı. Suratı ve boynu siyah bir sakalla örtülüydü. Eğer suyla ıslatılmış olmasaydı mutlaka oldukça sert ve dağınık görünecekti. Gözleri kapalıydı. Herhalde kendinde değildi. Ağzı ardına kadar açıktı. Nefes alamıyormuş, boğuluyormuş gibi göğsü hızla inip kalkıyordu. Ara sıra bir denizci sanki çok alışık olduğu bir şeymiş gibi bir kovayı denize daldırıp çıkardığı suyu yerdeki adamın üstüne boca ediyordu. Yerde yatanın yanında dolaşan ve vahşice bir sigaranın ucunu çiğneyen adam rastgele bir bakışla beni denizde gören adamdı. 1.80 boyunda olmalıydı. Ama onda benim ilk dikkatimi çeken şey bu değil, kuvvetliydi. Yine de oldukça iyi bir yapısı olmasına, geniş omuzlarına ve göğüs kafesine rağmen onun kuvvetini bu beden yapısıyla bağdaştıramadım. Bu daha çok zayıf ve sinirli insanlar için varsaydığımız cinsten bir kuvvetti. Fakat oldukça iri yapılı olduğu için bu onda bir zayıf ve sinirli adamdakinden çok bir gorilin görünümü biçiminde şekilleniyordu. Onun gorile filan benzediğini söylemek istemiyorum. Bütün anlatmak istediğim onun fiziki görünümünden tamamen ayrı olarak sadece kuvveti. İlkel şeylerin, yırtıcı hayvanların, ağaçlarda yaşayan prototiplerimiz olarak varsaydığımız yaratıkların sahip olabileceği türden bir kuvvet bu. Vahşi, canlı, bütün hareketin kaynağı olduğu için yaşantının özü, yaşantının birçok şekillerinin içinde belirlendiği ana maddelerden biri olan bir kuvvet bu. İşte bir aşağı bir yukarı yürümekte olan bu adamdan edindiğim kuvvet fikri böyleydi. Ayakları yere sertçe ve güvenle basıyordu. Omuzlarından sigarasını tutan dudak kaslarına kadar her hareketi kararlılık doluydu. Aslında gücü onun her hareketine sahipti. Gösterdiği bu kuvvet içinde yatan, ancak zaman zaman hareketlenen ama bir aslanın kızgınlığı ya da bir fırtına gibi aniden patlamaya hazır olan daha büyük bir kuvvetin habercisi gibiydi. Ahçı başını kapıdan çıkartarak bana güven vermek istermişçesine sırıttı ve aynı zamanda parmağıyla bir aşağı bir yukarı yürümekte olan adamı işaret etti. Herhalde bu sahile beni çıkartması için görüşmem gereken ihtiyar dedikleri kaptan olmalıydı. Tam hareket etmek üzereydim ki yerde yatan zavallı adamı daha ciddi bir boğulma krizi sardı. Sırt adaleleri gerildi, ıslak, siyah, sakallı çenesi daha çok havaya dikildi, göğsü biraz daha derin nefes almak için şişti. Kıllarının altında görünmeyen cildinin artık morarmaya başladığını biliyordu. Adamlarının kurtlar sen dediği kaptan dolaşmayı bırakıp gözlerini artık ölmekte olan adama dikti. Yerde yatan adamın bu son mücadelesi o kadar etkiliydi ki üstüne su dökmekte olan denizci durup merakla adama bakmaya başladı. Ölmekte olan adam ayaklarını sert bir biçimde tahtaya vurdu, bacaklarını gerdi, kafasını bir yandan öbür yana çevirdi. Sonra tüm kasları yumuşadı, kafasının hareketi durdu ve rahatlamışçasına bir iç çekiş dudaklarının arasından döküldü. Çenesi düştü, üst dudağı yukarı kalktı, tütün renkli iki sıra diş ortaya çıktı. Suratında sanki terk ettiği dünyaya gülüyormuş gibi bir ifade vardı. Sonra çok şaşırtıcı bir şey oldu. Kaptan bir fırtına gibi patladı ve ölmekte olan adama küfretmeye başladı. Küfürler bir sel gibi ağzından boşalıyordu. Ağzından çıkan her kelime bir küfürdü. Sözcükler elektrik kıvılcımları gibi etrafa yayılıyordu. Hayatımda böyle bir şey ne duymuştum ne de düşünebilirdim. Belki de yaptığı benzetmeler sözlerindeki o garip güç ve canlılık benden başka hiçbir dinleyiciyi böylesine etkilememişti. Anladığım kadarıyla bütün bunların nedeni yerde yatan adamın, yani ikinci kaptanın San Francisco'dan ayrılmadan önce çok içmesi, sonra da daha yolculuğun başlangıcında ölerek kurtlar seni yardımcısız bırakmasıydı. Ne kadar şaşırdığımı dostlarım tahmin edebilirler. Küfürler ve herhangi bir kötü dil hoşlanmadığım şeylerdendir. Garip bir duygu yüreğimin ta derinliklerine işledi. Bana göre ölüm her zaman ciddiyet ve gururla ele alınmalıydı. Ölüm sakin bir şeydi. Ölüm sonrası ise kutsal olmalıydı. Ama burada ölüm şimdiye dek hiç tanımadığım korkunç özelliklerine bürünmüştü. Dediğim gibi kurtlar senin ağzından dökülen sözlerin gücüne hayran olurken anlatamayacağım derecede şaşırmıştım. Eğer ıslak siyah sakal birden titrese, sinirlense, hareket etse böylesine şaşırmayacaktım. Ama ölü adam ilgisizdi. Alayla ve kendini savunmak istercesine gülümsemeye devam ediyordu. Durumun efendisi oydu. Bölüm 3. Kurtlar sen başladığı gibi birden küfürü kesti, sigarasını tekrar yakarak etrafına bakındı. Gözleri tesadüfen ahçıya takıldı. Ahçı başı diye başladı buz gibi bir sesle. Evet efendim diye cevap verdi ahçı yaranmaya çalışarak. O boynunu yeteri kadar uzatmadın mı orada? Saatine dokunur böyle durmak, bilmiyor musun? İkinci kaptan mortu çekti. Seni de kaybetmeyi göze alamam artık. Saatine çok dikkat etmelisin ahçıbaşı, anlıyor musun? Konuşmaya başladığında sesi oldukça sakindi. Ama hırçın bir tavırla ağzından dökülen son sözcükler ortalıkta bir kamçı tesiri yaptı. Ahçı bu darbenin altında ezildi. Evet efendim diye cevap verdi yavaşça ve kafası kayboldu pencereden. Ahçının işittiği bu azar üstüne tayfaların geri kalanı kendilerine birer iş bularak meşgul görünmeye başlamışlardı. Bununla beraber denizciye benzemeyen birkaç adam alçak sesleriyle birbirleriyle konuşmaya devam ediyorlardı. Sonradan öğrendiğime göre bunlar ayı balıklarını vuran ve diğer denizcilerden daha asil geçinen avcılardı. Johansen diye bağırdı Kurtlarsen. Bir denizci uysal bir tavırla öne çıktı. Eline bir iğne al da şuna bir çuval dik. Dolapta bir parça eski bez bulabilirsin, bir şeyler çıkar ondan. Ayağına ne bağlayacağım diye sordu adam. Bir yolunu buluruz diye cevap verdi Kurtlarsen. Sonra sesini yükseltip ahçıbaşı diye bağırdı. Thomas Margaret sanki kapının dibinde bu komutu bekliyormuşçasına birden dışarı fırladı. İn aşağıda bir torba kömür doldur. İkinizden birinin İncil'i ya da dua kitabı var mı? Bu kez avcılara bakıyordu, kafalarını salladılar. İçlerinden biri anlayamadığım bir espri yaptı. Bu hemen hemen herkesi güldürdü. Kurtlarsen daha sonra aynı şeyi tayfalara sordu. Anlaşılan İncil'ler ya da dua kitapları az bulunan şeylerdendi. Bir adam aşağı inerek bakmayı teklif etti ama o da çıktığında bulamadığını söyledi. Kaptan omuzlarını silkti. Öyleyse onu duasız denize atarız. Tabii papaza benzeyen konuğumuz denizdeki cenaze törenini ezbere bilmiyorsa. Bu arada tamamen arkasını dönmüş bana bakmaktaydı. Bir rahipsin değil mi diye sordu. Avcılar, hepsi 6 kişiydiler. Onlar da dönerek bana bakmaya başlamışlardı. Bir korkuluğa benzediğimin iyice farkındaydım. Görünüşüm birden büyük bir kahkaha tufanına sebep oldu. Arkada yatıp gülümseyen ölü bile bu kahkahayı biraz olsun azaltmadı. Deniz kadar sert, kaba ve içten olan bir kahkahaydı bu. Kaba duygulardan, kibarlıkla yumuşaklığın ne olduğunu bilmeyen kişiliklerden doğan bir kahkaha. Kurtlarsen gülmedi ama gri gözlerinde şaşkınlık vardı. O anda birkaç adım ileri atıp ona yaklaşarak ilk kez onun hakkında bir fikir sahibi oldum. Gövdesinden ve az önce duyduğum küfürlerinden tamamen uzak bir insandı. Dört köşe suratında iri hatlar, derin çizgiler vardı. Ama yine de her şey iyi yerleşmişti ve ilk bakışta oldukça büyük görünüyordu. Buna rağmen tüm gövdesinin yanında bu büyüklük kayboluyor ve varlığının derinliklerinde yatan büyük bir manevi ya da ruhsal bir gücü ortaya koyuyordu. Çenesi, kalkık kaşları, çökük gözleri, bütün hatları, bütün güçleriyle birlikte arkada görünmeyen büyük bir yaşamı ve canlılığı ifade ediyorlardı. Böyle bir ruhu ölçme, belirli sınırlar içine yerleştirme ya da buna benzer türlerle kıyaslama diye bir olanak yoktu. Gözleri, onları iyi tanımak benim kaderimdi, büyük ve güzeldiler. Gerçek bir sanatçınınki kadar birbirinden ayrı, kalın ve sert kaşların altında duruyorlardı. Hiçbir zaman ayna olmayan bir gri renkteydiler. Tıpkı güneş altında parlayan bir ipekli kumaş gibi çeşitli gölgelere ve renklere bürünüyorlardı. Açık ya da koyu gri, kimi zaman yeşile çalan bir gri, kimi zaman da açık denizlerin renginde. Binlerce değişik şekilleriyle ardındaki ruhu saklayan gözlerdi bunlar. Çok güzel bir macerayı anlatan ya da soluk gökyüzünün umutsuzluğunu içeren gözler. Sağa sola savrulan bir kılıçtan çıkan kıvılcımlar gibi yer yer pırıl pırıl parlayan gözler. Kutuplardaki bir bölge kadar soğuyabilen ama sonra ısınan ve yumuşayan, ışıklar altında dans eden, insanın içine işleyen, erkekçe bir mutlulukla ve rahatlıkla ona boyun eğecek ve onun için fedakarlık yapacak kadınlara hükmeden gözler. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.